Ayrım 3. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 25. Doğu İsyanı, Terakkiperver Fırka ve Serbest Fırka. Soru. Doğu İsyanı ile Terakkiperver Fırka'nın ilişkisi var mıydı? Varsa neydi? Dipnot. Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam kitabında meseleyi şu şekilde anlatır. Bir taraftan Doğu İsyanı bastırılır ve asilerin ele geçirilmesine gidilirken, diğer taraftan Ankara'da siyasi faaliyetler sertleşiyordu. Yeni kanunun tatbikatı başlıyordu. Daha 12 Mart'ta İstanbul'da çıkan Tevhid-i Efkar, Son Telgraf, İstiklal gazeteleriyle Marksist eğilimli Aydınlık Dergisi ve din neşriyatı yapan Sebilür Reşat dergileri kapatıldı. Ankara'da İstiklal Mahkemesi neşrettiği bir beyanname ile 12 Mart'ta işe başladı. Zaten daha 8 Mart 1925'te Gazi Mustafa Kemal millete bir beyanname neşrederek isyan ve alınacak tedbirler hakkında görüşlerini açıklıyordu. Bu beyannamede Gazi, asiler memleketin her tarafında devlet kuvvetlerinin zayıflaması için bir müddetten beri çeşitli şekillerde sürüp giden faaliyetlerin geniş tesirler yapacağına inanmışlardı. Dedikten sonra, pek yakında kesin sonuçlar meydana getirecek tesirli tedbirler alınacağını bildiriyordu. Bu beyanat Ankara'da ve hele meclis çevrelerinde çeşitli şekillerde yorumlandı. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin beyannamesindeki sert beyanatına karşı muhalif gazetelerin kapatılmış olmasına rağmen ateş püskürülüyordu. Terakkiperver fırka eğer iktidara geçerse her şeyin kökünden yıkılacağı hakkında beyanlar yayılıyordu. Nihayet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hükümetin bir kararnamesiyle 3 Haziran 1925'te kapatıldı. Parti binalarındaki araştırmaları tenkit eden Tanin gazetesi de kapatılarak başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın ve arkadaşları Ankara İstiklal Mahkemesi'ne sevk edildiler. Hüseyin Cahit müebbet sürgüne mahkum edildi. Bu arada İstanbul'da çıkan ve daha önce kapatılan Marksist eğilimli Aydınlık Dergisi sahip ve yazarları da mahkum oldular. Dini eğilimli Sebilür Reşat Dergisi hakkındaki ifadeler havayı daha da bulandırıyordu. Bazı kimseler bu beyanlarda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na karşı bazı tertipler seziyorlardı. Nitekim bir taraftan İstiklal Mahkemesi fırka aleyhinde vesileler ararken, diğer taraftan meclis kürsüsünden Milli Müdafaa Vekili Recep Bey Peker şöyle konuşuyordu. Bu fırkanın, Terakkiperver fırkanın, isyan ve tahrikat karşısındaki hakiki vaziyeti henüz belli değildir. Ancak Paşa Hazretleri, yani Kazım Karabekir Paşa, fırkasının azalarından bazı maznunları bekleyen fena ihtimalleri düşünerek, şimdiden efkar-ı umumiye önünde ihtiyatlı olmak niyetinde midir? Fırka liderleri, mesela Rauf Bey hakkında da doğru olmadıkları sonradan meydana çıkan rivayetler yayılıyordu. Rauf Bey neredeyse bir suikastçı olarak gösterilmek isteniyordu. Nihayet bunlar vesile edilerek fırka şubelerinde araştırmalar başladı. Fırkanın irtica teşebbüsleri, kaçakçılık vesaire gibi işlerle ilgisi hakkında bir hava yaratılıyordu. Basın mensubu, üniversiteli veya aydın bir kısım kimseler ve diğer bazıları keza tevkif edilerek Ankara İstiklal Mahkemesi'ne verildiler. Bunlardan başka, Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti adı verilen, gericilik ve tahriklerle suçlandırılan bir cemiyetin mensupları sayılan kimseler, evvelce birer suretle muhalif bellenenler, mesela Lütfi Fikri, hukukçu ve politikacı, Abdülkadir Kemali, eski mebus ve politikacı, başta 1908 ihtilali önderlerinden Eyüp Sabri Bey olmak üzere bazı iddiatçılar, nihayet şekavetle meşgul kimseler veya diğer çeşitli suçlarla suçlandırılan sanıklar Ankara İstiklal Mahkemesi önünden geçtiler. Doğu isyanı ile Terakkiperver Fırka'nın doğrudan doğruya bir ilişkisi çıkmadı meydana. Doğu isyanı bir irticaydı, hakiki bir irticaydı. O zamanki ortam, memleketin siyasi hayatı karışıktı. Cumhuriyetin ilanı, cumhuriyetin devlet düzenine getirdiği değişiklikler, İstanbul efkarında, matbuatta pek geniş tefsirlere sebep olmuştu. Ufukta görülen diğer ihtimallerden çok mübalağalı endişeler vardı. Fikirler çok karışık bir haldeydi. Her vesileyle herkes her şeye hücum ediyordu. Bu ortam içinde şeriat isteriz fikri uyanmıştı. Doğu isyanı bunun bir neticesidir. Hiç şüphemiz yoktu bizim. Memleketin yeni bir siyasi rejime girmesi ve bu siyasi rejimin üzerinde memleketin bunu kabul etmemiş olduğu şüphesini, ümidini veren geniş bir münakaşa ve propaganda hayatının tesiri. Şark isyanı bunun neticesi olarak çıkmıştı. Rejimin kaderi, Şark isyanında iç politikada ve silah meydanında behemehal, kesin ve müspet bir netice elde etmeye bağlıydı. Böyle almıştık meseleyi biz. Soru: Terakkiperver fırkasının kapatılması böyle bir zaruretten mi doğmuştur? Terakkiperver fırka muhalif bir fırka olarak kurulmuştu. Bundan fırkanın dışında bulunanların, dışarıdan seyredenlerin ne kadar ümitlenmiş oldukları tahmin edilemedi. Ama herhalde bir tesir yapmıştı. Soru: Terakkiperver fırkasının kapatılmasını Atatürk mü istemişti? Hayır. İstiklal Mahkemesi kapattı Terakkiperver fırkayı. Şark İstiklal Mahkemesi. Bu meselede rol oynayan husus, Terakkiperver fırkanın propagandasındaki ananeperestlik olmuştur. Dini lazimiyeye riayetkardır deniyordu bir maddesinde. Bunu mübalağa ettiler. Koyanların maksatları haricine çıkılmıştır. Mübalağalı bir tefsir mümkündü, olmuştur. Soru: Serbest fırka denemesinde de aynı şeyin olduğu söylenebilir mi? Tabii, serbest fırkada da aynı şey oldu. Tamamıyla irtica çıktı. Kubilay hadisesi onların zamanında olmadı mı? Muhalefete hazım ve onun tabii bir neticeye varması daha sonra bizim zamanımızda olmuştur. Eğer fırsat arayan ve muhalefetten kurtulmak isteyen bir zihniyet güdülseydi, bin tane vesile bulunurdu. Her defasında bir takım karışıklıklar oluyor. Sabredip bunu neticeye vardırmak lazım. Ne vakit olsa bu devreden geçeceğiz diye, biz müspet bir neticeye vardırmak için elimizden gelen sabrı ve gayreti gösterdik. Soru: Aslında Atatürk'ün de ideali çok partili rejime geçmekti, değil mi? Teşebbüs etmesi bunu gösterir. Teşebbüsünü geri almaya mecbur oldu ve istemeye istemeye geri aldı. Benim kanaatim budur. Soru: Serbest fırkanın kapatılmasından sizi sorumlu tutanlar var. Fırkanın kapatılmasında sizin tesir ve telkinlerinizin olduğu söylenir. Doğru mudur? Bilakis kızdım o zaman, kıyameti kopardım. Atatürk'e niçin yapıyorsun, niçin kapıyorlar dedim. Kendileri kapıyorlar, ben karışmıyorum, görüyorsun dedi. Milli mücadele günleri ve sonrası. Soru: Milli mücadele sırasında Ankara'daki hayatı anlatır mısınız? Ben Ankara'ya ilk defa İstanbul'un işgalinden 6 ay önce geldim. Kışı burada geçirdim. Ziraat mektebinde yattım. O sıralarda Atatürk de ziraat mektebinde kalıyordu. Tabldot'tan yemek yiyorduk. Bir kat elbisemiz vardı. Sabahtan akşama kadar memleketin her tarafında bir mesele vardı. Atatürk o işleri elimizde kudret olmayarak idare ediyordu. Sonra İstanbul'a döndüm. Tekrar Ankara'ya geldiğimde meclis henüz kurulmamıştı. Davet edilmişti. Meclis kurulunca meclise girdim. Genelkurmay başkanı oldum. O zaman karargahım oradaydı. Çankaya Köşkü'nde kalıyordum. Köşke herkes atla gidip gelirdi. Yol yoktu. Sonra cepheye gittim. Cepheden Ankara'ya geldiğim zamanlar yine Çankaya'da misafir kalırdım. Atatürk hep oradaydı. Ailem İzmir'in işgalinden sonra Ankara'ya geldi. O zaman ev tuttum. Soru: Başlangıçta Ankara'ya geldikten sonra tekrar İstanbul'a dönüşünüz, milli mücadeleye katılmakta geçirdiğiniz bir tereddütle yorumlanır. Doğru mudur? Dipnot: İnönü'nün milli mücadeleye katılış şekli hakkında türlü nakiller yapılmıştır. Karabekir hatıralarında İnönü ile geçen bir görüşmesinde, İnönü'nün mücadele yerine bir çiftliğe çekilip ağa olmayı tercih ettiğini söylediğini dahi yazmıştır. Bu konuda en etraflı bilgi Şevket Süreyya Aydemir'in İkinci Adam kitabında Ali Fuat Cebesoy'un hatıralarından ve Atatürk'ün açıklamalarından yararlanarak hazırladığı şu bölümde mevcuttur. Mustafa Kemal'den ilk davet Bursa üzerinden geldi. Bursa'da bulunan 17. Tümen Kumandanı Bekir Sami Bey'in yaveri Selahattin, yurtseven, beyle bir arkadaşı bu vazifeyle İstanbul'a gönderilmişlerdir. İsmet Bey'in İstanbul'da en yakın arkadaşı daha mektepten tanıştıkları ve Yemen'e beraber gittikleri Kurmay Binbaşı Saffet Bey'dir. Sonra mebus, vekil ve CHP Genel Sekreteri. İsmet Bey ile Saffet Bey akşam üzerleri işten çıkınca Galata'da Genyo Birahanesi'nin kuytu bir köşesinde birer bardak bir şey içmeyi itiat edinmişlerdi. Bursa'dan gelen haberciler onları orada bulurlar, binbir ihtiyatla haberi iletirler. Ama İsmet Bey daha da ihtiyatlıdır. İşi ve gelenleri adeta yadırgar görünür. Ama birkaç gün sonra İsmet Bey Ankara yolundadır. 8 Ocak 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal'le buluşurlar. Cebesoy sahneyi şöyle anlatır. Hatırladığıma göre 8 Ocak 1920 sabahı hazırlamış olduğum bir müdafaa projesi ve planı üzerinde Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek maksadıyla heyeti temsiliyenin bulunduğu Ziraat Mektebi binasına gitmiştim. Paşa'nın odasına girdiğim zaman Ankara'ya gelen Erkan-ı Harp Miralayı İsmet, Sayın İsmet İnönü, Bey'i de orada görünce memnun oldum. Birçok muharebelerde arkadaşlık yaptığım ve uzun yıllardan beri yakından tanıştığımız İsmet Bey'le Ankara'da karşılaşmak benim için hakiki bir bahtiyarlıktı. İsmet Bey mütarekeye tekadüm eden günlerde hastalanmış ve Halep'ten ayrılarak İstanbul'a gitmişti. Mütarekenin ilk gününden itibaren başlayan ve daha ne kadar süreceği malum olmayan milli hareket ve davalarımızın devamı sırasında kendisiyle görüşememiş, yardımlardan faydalanamamıştık. İsmet Bey'i hakiki bir yardımcı olarak görüyor, artık bizden ayrılmayacağına hükmediyordum. Fakat Ali Fuat Paşa görüşmeleri sırasında da ilk gelişinde İsmet Bey'in Ankara'da ancak bir veya iki gün kaldığını ve Mustafa Kemal'le görüşüp ayrıldığını hatırlar. İnönü'nün anlattığına göre ise ilk gelişinde Ankara'da kalışı epeyce uzamıştır. Üstlerinden habersiz geldiğini anlatır. Temsil heyetinin kurma işlerinde uzunca bir süre çalıştığını ve Harp Tarihi Teşkilatı'nın heyeti temsiliye ile ilgili evrakında bu devreye ait imzalarının bulunacağını söyler. Sonra Fevzi Paşa'nın daveti üzerine İstanbul'a döndüğünü nakleder. Fevzi Paşa 3 Şubat 1920'de Harbiye Nazırı olmuştu. Şu halde ve İnönü'nün naklettiğine göre kendisinin Ankara'da bir nevi ve gayri resmi çalışması Ocak ayının ilk günleriyle Şubat'ın belki son günleri arasına rastlar. Çünkü bu konuda Mustafa Kemal'in büyük nutkundaki açıklamaları şöyledir. 3 Mart tarihli 1920, münderecatı fevkalade dikkati çeken bir şifre aldım. Bu şifre İstanbul'da İsmet Bey'den geliyordu. İsmet Bey, ben Ankara'ya geldikten sonra Ankara'ya yanıma gelmişti. Beraber çalışıyorduk. Mersinli Cemal Paşa'dan sonra Harbiye Nezareti makamına Fevzi Paşa Hazretleri geldi. Müşşar-ı İleyhin Fevzi Paşa'nın sureti mahsusada talebi üzerine ve bilhassa mühim bir maksatla kendisini bahis konusu tarihten birkaç gün evvel İstanbul'a göndermiştim. Mühim gördüğümüz şuydu: Yunanlılar taarruza hazırlanıyorlar. Buna karşı makul olan bütün kuvvetleri seferber ederek muntazam bir harbe girmekti. Bahusus Fevzi Paşa Hazretleri bu lüzum ve zarureti takdir etmekteydi. İşte bu hazırlığı yapmak üzere İsmet Bey'in İstanbul'da bulunması ve hatta Erkan-ı Harbiye riyasetine resmen getirilerek çalışmasının temini çok faydalı olacaktı. Bu maksatla İstanbul'a gitmesine lüzum görmüştüm. Fakat hatıralarda bazı çatışmalar olsa bile mühim olan onun ikinci gelişi ve artık devamlı olarak Ankara'ya yerleşişidir.
Evet.
Tereddüdü mereddüdü yok. Ankara'ya gelip çalışmaya başladıktan bir süre sonra İstanbul'a çağırdılar beni. Bu önemli bir kararın alınmasıyla ilgiliydi. O sıralarda zabit ve harbiye nazırları Anadolu hareketine karşı az çok müsait görünüyorlardı. Onlarla temasta bulunarak Anadolu'ya yardım temin etmek meselesi. Bunun için gittim İstanbul'a. Sonra İstanbul işgal edilince Atatürk haber yolladı, Ankara'ya gel diye derhal geldim. Lozan'a gitmeyi beklemiyordum. Soru: Milli mücadeleden sonra Atatürk'ün Lozan Barış Konferansı'nın baş temsilciliğine sizi getirmesi nasıl oldu? Hiç beklemiyordum. Atatürk ilk defa söylediği zaman şaşırdım, hatta istemedim. Çok yorgundum, dinlenmeye ihtiyacım vardı. Atatürk ısrar etti. Bir harici vekili var, devletin siyasileri var dedim. Bildiğim şeyler değil bunlar. Muharebe ettim, bittim, yoruldum, şimdi istirahat edeceğim dedim. Olmaz dedi. Harici vekili sen olacaksın, öyle gideceksin dedi. Nasıl olacağım harici vekili dedim. O sıralarda harici vekili Yusuf Kemal'di. Yusuf Kemal Bey de böyle istiyor dedi. Bundan da haberim yoktu. Sonra Yusuf Kemal Bey'in teklifinin olduğunu söylediler. Onu da bilmiyordum. Hülasa Atatürk ısrar etti ve ikna etti beni. Çok uğraştık, iyi netice alalım dedi. Buna rağmen aldığım vazifenin ne kadar yorucu ve yıpratıcı bir şey olduğunu bilseydim gitmezdim de. Ne derse desin gitmezdim. Ama istemiyorum, bilmiyorum derken belki de kolay olduğunu zannettim. İşin iç yüzünü sonra öğrendim. Ben Mudanya mütarekesinde konuşurken orada bir Fransız müşahidi vardı. Monsieur Franklin Bouillon. O daha evvel ben cephedeyken gelmiş, Ankara'da bulunmuş. Burada Atatürk'ü diğer arkadaşları tanımış, beraber çalışmalar sonunda Fransızlarla aramızda imzalanan Ankara İtilafnamesi dediğimiz anlaşmalar çıkmıştı. Sonra Franklin Bouillon işte Mudanya'ya gelmişti müşahit olarak. Mudanya mütarekesi müzakerelerini takip etti. Mudanya mütarekesine ben murahhas üye olarak çıktığım zaman, o bizde çok insan tanımış olarak ve çok insanı müzakere içinde görmüş olarak Atatürk'le konuşmuş derler. Yani beni tavsiye etmiş derler. Ama Atatürk'e bu tesirlerin, böyle akılların karar unsuru olması tasavvur edilemez. Herkes bir şey söyler ama Atatürk kararı kendisi verir. Rauf Bey'le münakaşam ve Atatürk'e şikayetim. Soru: Rauf Bey'in Lozan'daki müzakereler sırasında size çıkardığı güçlük, kendisinin bu göreve getirilmeyişinden miydi sizce? Böyle söylediler. Tabii olarak onun gitmesi düşünülüyordu. Ama zannetmiyorum ben, bunlar hiçbir zaman Rauf Bey'le aramızda geçmedi. Ama söylediler, herkesin her şeyi söylediği gibi. Soru: Yani size güçlük çıkarmamış mıydı? Güçlük yoktu, münakaşa vardı aramızda. Münakaşa ettim. Atatürk'e şikayet ettim. Bunları biliyorsunuz hep. Atatürk sonra cevap verdi. Şikayetler de gizli kapaklı değildi. Hükümete yazıyorum, devlet reisine arz olunacaktır diyorum. Başvekil, hariciye vekili deşifre ediyorlar ve veriyorlar reisi cumhura. Böyle konuşuluyordu. Gizli kapaklı işim yok benim. Ve aramızdaki münasebetler her birisiyle, Rauf Bey dahil, çok iyiydi. Soru: Fakat Lozan'dan dönüşünüzde Rauf Bey sizi karşılamak istememiş. Dipnot: Bu konuda kitabın eklerinde Lozan'da İsmet Paşa, Rauf Bey anlaşmazlığı bölümüne bakınız. İşte o zaman da hiddet zamanıymış, yapmamış. İnsan yakın arkadaşlarıyla uzun müddet çetin işlerde çalıştığı zaman, mutabık olduğu, birbiriyle iyi vakit geçirdiği günde olur, çatışıp yüksek sesle kavga ettiği günde. Bu kabil şeylerdi bunlar. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 34.